Sokak ev kadınlarıyla, çocuklarla, işten dönen demiryolu işçileriyle doluydu. Ama Gabi bu kalabalık içinde kasketli adamı fark etti. Adam hiç ilgilenmeden bir göz attı ona. Ağzındaki puroyu içerek yoluna devam etti. Gabi doku safiyeyi çıkmazdaki otların üstünde kendisini bekler buldu. 3 gün önce Zidor'da, Totove'de, Berta Gadun'da kafalarını kollarını saran sargılardan kurtulmuşlardı. Millie Bobby'nin yüzü eskisi gibi taze ve güzeldi yine. Gabi çemberin ortasına oturarak şu çeteye bak dedi. Herkesin yüzü pırıl pırıl. O gün elde edilen büyük başarının anlatılması için onu beklemişlerdi. Önce John konuştu. Önemli haberlerim var dedi. Kör çalgıcı iri yarı bir adam tarafından takip ediliyor. Adam aynı zamanda çalgıcıyı koruyor galiba. Küçük bonbon az kalsın yakalanacaktı. Bundan böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Biliyorum dedi Gabi. İhtiyar Theo'nun adamlarından biri. Şimdiye kadar 5 kişiyi biliyorduk sadece. Gazete satıcısı Ahmet'i, sert kabuk, bir de müfettiş Sinet'in İstanbul oynadığı 2 serseri. Kasketli adam 6. oluyor. Herhalde başkaları da vardır. Bu haber hepsinin canını sıkmıştı. Kör çalgıcıyı büyük bir rahatlıkla takip etmek eğlenceli bir şeydi. Ama işin içinde hiç tanımadıkları adamlarla karşılaşmak da vardı. Arkadaşlarının kafalarından geçenleri okuyan Gabi planımızı değiştireceğiz dedi. Madem kör çalgıcıyı koruyorlar biz de onu takip eden arkadaşlarımızı koruyacağız. Can'ın bu akşam yaptığı gibi yapacağız. Hem de eğlenceli olur hem de hiçbirimiz boş durmayız. Bu sözlerle biraz rahatlayan Tate ve Berta, Gedon ve Cricket derin birer soluk aldılar. Bir şey daha var diye devam etti Can. Hayaletin uyku sokağında verdiği konserde en öndeydim. Ballard Pierce kardeşler garajda çalışıyorlardı. Çalgıcıyı görür görmez ötleri koptu. Belki yanılıyorum ama hayaletten çok korkuyorlar gibi geliyor bana. Merakı uyanan Gabi bir şey mi oldu diye sordu. Önce deponun penceresinden korkuyla seyrettiler onu. Karşılarındaki kör bir adam değil de avının üstüne atılmaya hazırlanan bir kaplanmış gibi. Sonra da garajın kepengini indirdiler. Müziği pek sevmiyorlarmış anlaşılan. Sonra ne oldu diye sordu Marion. Kasketli adam yanımıza kadar geldi ama Bay Bullard'la adamlarını fark etmedi. 2 saydutlar sokağında oturanlar garajdakilerle kör çalgıcı arasında bir şey olduğuna galiba bilmiyorlar. Bay Theo bunu öğrenmek için neler vermez kim bilir. Bu konuda ondan bir adım daha ilerideyiz. Gabi gözünü kırparak not defterini çıkardı. Doğrusu önemli bir bilgiydi bu. Can en önemli haberi sona saklıyordu. Durdu, arkadaşlarının yüzlerine sessizce baktı. Sonra bombasını patlattı. Hayalet kör numarası yapıyor. 32 dişlini göstererek güldü. Kaldırımda yuvarlanan bir 25'liği şıp diye yakaladı. Bir tek el hareketiyle. Sinek tutarmış gibi. Çetenin üyeleri şaşkınlıkla bir ağızdan konuşmaya başladılar. Bunun pek önemi yok dedi Marion. Körlerin işitme duyguları pek çok gelişmiştir. Hayalet elini sesin geldiği yere uzatarak 25'li yakalamış olabilir. Demek haklıymışım diye bağırdı Zidor. Tembel bir polis, 2 saydutlar sokağının soyguncuları, Bullerton garajındaki serseriler çetesi, şimdi de herkes gibi görebilen bir adam. Belki de çetenin başkanı. Saklı bir para arıyorlar garanti. Başka bir şey olamaz. Fernand, Zidor'un haklı olabileceğini düşündü. Marion da aynı şeyleri geçiriyordu kafasından. Yine de suçlu olduğuna iyice inanıncaya kadar hayalet için kötü şeyler düşünmemeliyiz dedi. Yarın yanına yakışır yaklaşmaz bakarım. Siyah gözlüklerinin arkasındaki gözleri kör mü değil mi o zaman anlayabiliriz. Kör olduğunu söylersem bana inanacaksınız değil mi? Tabii diye cevap verdi Gabi. Ama Can anlattıklarını unutma. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu işin arkasında ne var daha bilmiyoruz. Öyleyse Fernand'la Zidor da seninle birlikte gelsin. Marion inatla hayır dedi. Ben tek başıma giderim. Bakarsanız her şey berbat olabilir sonra. Hayalet kör değil ya. 6. his diye bir duyguya sahipse durumu anlayabilirler. Gabi üstelemedi. Marion'un başarılı olacağına inanıyordu. 8. bölüm. Marion ile kör çalgıcı. Marion ertesi gün okuldan çıkar çıkmaz en iyi elbisesini giymek için dosdoğru eve gitti. Bayan Fabert bu güzelleşme çabası karşısında şaşırmıştı. Niye süsleniyorsun? Marion, Fernand'ın vermiş olduğu iğneyi takarken, köy çalgıcıyla randevum var dedi. Bayan Fabert gülümsedi. Kızına güvenirdi. Marion aklı başına koyduğu her şeyi mutlaka yapardı. O güne kadar annesini hiç üzmemişti. Saçını son bir kere daha fırçaladıktan sonra Fifi'yi bahçeye kapadı. Köpek dikkati çekebilir. Marion'un rahat hareket etmesini engelleyebilirdi. Bu iş de bitmişti. Artık küçük yoksullar sokağına çıkabilirdi. Gabi ile arkadaşları 15 dakikadır onu bekliyorlardı. Pazar yerinde. Zidor'la Can kör çalgıcıyı aramaya çıkmışlardı. Biraz sonra döndüler. Hayalet ilk olarak ana yolun karşısına geçmişti. 9. cadde sakınlarında dolaşmaktaydı. Kör çalgıcı kentin yarısını taramıştı o güne kadar. Şimdi de ana yolla bahçeler arasındaki bölgeye geçmişti. Marion fırlayıp gitti. Ötekiler de Fruldak sokağındaki noktalarla Bay Bullard'ın garajının önüne dağıldılar. Bütün gece yağan yağmurdan sonra gök daha mavi, bahçeler daha yeşil görünüyordu. Marion iki yanına kavak ağaçları sıralanmış ana yolun ötesindeki çiçekli bahçeleri, tertemiz evleri görünce neşelendi. Hızlı hızlı esen rüzgar uzaklardan akordiyonun sesini getiriyorlardı kulaklarına. Marion sesin geldiği yana doğru yürümeye başladı. Hayalet geniş bir çıkmazın sonuna oturmuş, çalgısını çalıyordu. Sırtını koca bir çınar ağacının gövdesine dayamıştı. Pek dinleyicisi yoktu. Pencerelerden birkaç hizmetçi, kapının önüne çıkmış bir çalgıcı, canlarının sıkıntısını gidermek için ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmayan 2-3 çocuk, o kadar. Mavi kasketli adam görünürlerde yoktu. Yine de çalgıcının yanına yaklaşmadan önce bir süre uzakta bekledi Marion. Nanar yeni adıyla Toby, ağaçtan ağaca kayan lacivert elbiseli incecik adıyla Marion'u görünce kulaklarını dikti. Hayaletin ayaklarının dibinden ayrılamadı. Ama Marion yaklaşınca kuyruğunu hızlı hızlı sallamaya başladı. Marion durakladı. Köpeğin gözlerinin içine bakarak parmağını salladı. Nanar ayağa kalkmak istedi önce. Ama sonra o da Marion'a bakarak yine yere uzandı. Marion hiç kıpırdamadan bekledi. Sonunda ayağa kalktı. Hayalet taburesini eline aldı. Beyaz bastonuyla kaldırımın kenarına vura vura ana yola doğru yürüdü. Köşeye dönüp tenha bir sokağa saptı. Marion onu takip ediyordu. Kör çalgıcı küçük evlerin önünde ansızın durup havayı kokladı. Çiçeklerin kokusundan haşlanmıştı galiba. Taburesini bir çitin önüne koyup oturdu. Yoldan geçen bir kediye kötü kötü bakan Nanar'a bir şeyler söyledi. Sonra da akordeonunu çalmaya başladı. Marion karşı kaldırıma geçti usulca. Merakla kör çalgıcıyı seyre koyuldu. Kör adam onun varlığından habersizmiş gibi görünüyordu. Birdenbire yakındaki evlerin birinden iyi giyinmiş güzel bir kadın çıktı. Yanında 4 yaşlarında bir çocuk vardı. Damalı bir gömlekle bir kovboy pantolonu giymişti çocuk. Hayalet'in yanına gelince kadın çantasını açıp para çıkardı. Çocuğa uzattı parayı. Küçük kovboy da sarı gözleriyle kendisini yiyecekmiş gibi bakan Nanar'dan çekinerek parayı tasa attı. Yollarına devam ettiler. Kör çalgıcı akordeonunu çalarak onların gittiği yana doğru çevirdi başını. Bu arada Marion parmağını bile kımıldatmamaya çalışarak güneşte duruyordu. Nanar da kımıldamıyordu. Başını ön ayaklarının arasına almış hayaletin gölgesinde yatmaktaydı. Kör çalgıcı bir süre sonra akordeonunu yere bıraktı. Her zaman yaptığı gibi durup çevresine kulak kabarttı. Tenha sokağın başındaki ana yoldan geçen arabaların sesleri duyuluyordu sadece. Marion kıpırdamıyordu. Hayalet akordeonunu yine eline aldı. İnsanın yüreğine işleyen sevilenler içini çalmaya başladı. Sanki bir yumruk tıkanmıştı Marion'un boğazına. Kuşların bile terk ettiği ıssız bahçelere bir hüzün çöktü. Çingene şarkısının son notaları sessizlikle eridi. Kör çalgıcı bu bilmediği kentte bir aydır sokak sokak dolaşmaktan yorulmuşa benziyordu. Ansızın bir bitkinlik çöküvermişti üstüne. Sağ elini yüzüne götürüp siyah gözlüklerini çıkardı. Heyecandan ölecek gibi oldu Marion. Çalgıcının yüzüne bomboş göz oyuklarına, bir kulağından öteki kulağına kadar uzanan Morris'e gözlüğün bıraktığı ize baktı. Kirpikleri diken dikendi hayaletin. Gözlerinin kör olduğu besbelliydi. Marion'un bu kadarla yetinmesi gerekirdi ama karşı koyamadığı bir merak duygusu çalgıcının yanına çekiyordu onu. Hayalet iki kere içini çekti. yorgunluğunu silmek istercesine elini yüzünde gezdirdi. Sonra başını yana eğdi, gözlüğünü taktı. Marion kımıldamaması için parmağıyla işaret etti Nanara. Ayaklarının ucuna basarak karşı kaldırıma geçti. Kör çalgıcı hala kımıldamıyordu. Galiba uyumuştu. Marion gözlerini hayaletin çizgili yüzünden ayırmadan usul usul yaklaştı. O kadar yaklaştı ki artık elini uzatsa omuzuna dokunabilecekti onun. Soluk bile almaktan çekiniyordu. Nanar ön ayaklarının üstünde doğruldu. Ortalıkta neler döndüğünü anlamaya çalışıyordu. Ağır ağır elini uzattı Marion. Kör çalgıcının görmeyen gözlerinin önünden geçirdi. Hayalet yine kımıldamadı. Marion siyah gözlüklerinin önünden bir kere daha geçirdi elini. Kör çalgıcı sol elini uzatıverdi ansızın. Marion'un bileğini yakaladı. Hafifçe bir çalık attı Marion. Kendini kurtarmaya çalıştı. Ama hayaletin pençeleri demir gibiydi. Bir şey tuttu mu kolay kolay bırakmazdı. Pek güzel olmayan bir sesle ''Niye peşimde dolaşıyorsun?'' diye sordu. ''Göremiyorum ama 10 dakikadır burada olduğunun farkındayım.'' ''Ben akordeonu dinliyordum.'' diye kekeledi. ''Çok, çok güzel çalıyorsunuz. Ne olur sevilenler için bir kez daha çalın. Benim için.'' Kör çalgıcı titreyerek Marion'un bileğini bıraktı. ''Peki.'' dedi. ''Hangi şarkıyı istersen çalarım ama karşılığında sen de bir şey vereceksin bana.'' Marion utandı çünkü 5 parası bile yoktu yanında. Özür dilercesine ''Köpeğinizi verdim ya'' dedi. ''Öyle değil mi Nanar?'' Nanar kuyruğunu hızla sallamaya başladı. Marion'un sözleri beklenen etkiyi yapmıştı. ''Çaldığım parçaların adlarını bilmem'' dedi hayalet. ''Hepsini işiterek öğrendim. Adı ne demiştin? Sevilenler için mi?'' ''Evet'' dedi Marion. ''Islıkla çalayım da dinleyin bakın. En sevdiğim şarkı. Galiba sizin de. Günde en aşağı 20 kere çalıyorsunuz.'' Çingene şarkısını ıslıkla çalmaya başladı. Kör çalgıcının yüzü ansızın ışığıverdi. Kollarını akordiyonun üstüne koyup ileri eğildi. Kendi parçasını bu sokak çocuğundan dinlemek hoşuna gidiyordu besbelli. Marion da kendinden geçmişti. Sanki dudaklarıyla değil yüreğiyle çalıyordu. Hayaletin bir an içinde yumuşadıverdiğini gördü. Ansızın adın ne senin diye sordu çalgıcı. Marion cevap vermedi. Nanar kulaklarını dikti. İri yarı bir gölge düştü üstlerine. Marion döndü. Suratından sevimsizlik askan kasketli adamı gördü. Kaçmak istedi ama geç kalmıştı. Kasketli adam iri pençeleriyle Marion'un boğazına sarılıp sıkmaya başladı. Marion onun kasıklarını tekmelemeye olanca gücüyle çabaladı. Nanar uzun keskin dişlerini göstererek onun yardımına koşmaya hazırlandı. Adam da Marion'u bırakmak zorunda kaldı. Küçük kızcağızı 3 metre kadar ileriye savurdu. Hala pro izmaritini bırakmayan dişlerin arasından defol diye homurdandı. İşlerimize burnunu soktuğunu bir daha görürsem tepelerim seni. Marion ayağa kalkıp dizlerini ovuşturdu. Bembeyaz kesilmişti. Korkmamıştı gerçi ama kafasındaki hayallerin hepsi paramparça oluvermişti. Bu iri yarı adamın böyle ortaya çıkışı Zidor'un haklı olduğunu gösteriyordu belki. Üzüntüyle kör çalgıcıya baktı. Hayalet taburesinde öne doğru eğilmişti. Marion koşa koşa ana yola çıktı. Zacco onun gidişini seyretti bir süre. Sonra kör çalgıcıya döndü. Kuşkuyla ne söylüyordu diye sordu. Hiç diye homurdandı hayalet. Müzikten bahsediyordu. Köpeğin eski sahibiymiş. Zacco'nun korkuları geçmemişti anlaşılan. İhtiyar Theo ne dedi hatırlamıyor musun diye devam etti. Bizim iş en ufak yanlışlığı kaldırmaz. Her şey berbat olur. Dilini kesmeliydik senin. Ancak o zaman bir yanlışlık yapmaz, ters bir şey söylemezdin. Kör çalgıcı omuzlarını silkti. Seni arıyordum dedi Zacco. Hemen dönmemiz gerekiyor. Theo nedenini anlatır. En kısa yoldan 2 sokaklar sokağı 58 numaraya döndüler. Kapıyı Bay Theo açtı. Dostumuzun çevresinde bazı çocuklar dolaşıyor dedi. Zacco, aynı çocuklar bana Toby'yi veren o kız kim? Bay Theo adını sormadım dedi. Tedirgin olmuştu. Daha önce düşünmeliydin bunu. Galiba istasyonun öteki yanında oturuyor dedi Bay Theo. Köpekli kız diyorlar. Zacco bizimkinin peşini bırakmıyorlar diye bağırdı. Nereden bulduk bu köpeği? Keşke gidip bir başka köpek satın alsaydık. Belki biraz pahalıya patlardı bize ama kafamız rahat ederdi. Bay Theo kör çalgıcıya döndü. Sesini alçaltarak demin karakoldaydım dedi. Şu salak müfettişin dünyadan haberi yok. Hiç farkında olmadan bir ipucu verdi. Gelin içeri. Yatakhanede daha rahat konuşuruz. Marion arkadaşlarının yanına gitti. Çetenin üyeleri kahramanlar dönemecindeki otların üstüne sırt üstü yatmışlar. Onu bekliyorlardı. Zidore merakla kör mü değil mi diye sordu. Ötekiler gülmeye başladılar. Kaşlarını çatarak kör dedi Marion ama çok atik. Uzağında dursanız iyi edersiniz. Sonra başına gelenleri kısaca anlattı. Kasketli adamın öfkesini belirtmeyi de unutmadı. Zidore uzun sözün kısası dedi. Adam kör ama haydutun biri. Karanlık işler çeviriyor. Bu düşünceyi adam akıllı yerleştirmişti kafasına. Haydut demedim diye karşı geldi Marion. Talihsiz bir adam. Peşindekilerin de karanlık işler çevirdiğini gösteren bir şey yok. Şişko tete ve öfkeyle suratlarına baksan ne biçim adamlar olduğunu anlarsın diye bağırdı. Zidore haklı. Hayalet haydutun biri. Kör olan haydut olmaz diye bir kural yok. Marion sesi titreyerek arkadaşlarının görünüşü kötüyse suç onun mu diye titredi. Laf mı bu? Bay Mancose bak kuduz köpeğe benziyor ama insanların en tatlısı. Üstelik Lavigne'nin belediye başkanı daha ne olsun yani? Arkadaşlarını güldürdü ama yargılarını değiştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine gözlerini uzaklara dikip mendilini kemirerek sessizce ağlamaya başladı. Kör çalgıcının böyle kuşlar uyandırmasını içerlemişti. Hayaletin de Bay Theo'nun adamlarının da görünüşlerine karşın para peşinde olmadıklarına inanıyordu. Ellerindeki bütün ipuçlarını değerlendirseler bile işin aslını kolay kolay öğrenemeyeceklerdi. Marion haklı dedi Gabi. İşi büyütüyoruz. Belki kasketli adamın böyle davranışının başka bir nedeni daha vardır. Diyelim ki kılıksız bir adam gördünüz. Bıçağındaki kanı siliyor. Hemen polise koşup bir adam gördüm. İhtiyar bir kadını öldürmüş mü dersiniz? Belki de akşam yemeği için bir tavuk boğazlamıştır adamcağız. Öyle değil mi Zidore? Herkes güldü. Marion bile gözyaşları içinde gülümsemeden edemedi. Gabi her şeyi soğukkanlılıkla değerlendirebilirdi. Gabi elini Marion'un omzuna koyarak ağlama öyleyse dedi. Senin kör çalgıcıyı incitmeyeceğiz. Hem kim bilir bakarsın ona yardımımız bile dokunur. Marion kelimelerin üstüne basa basa benim kör çalgıcım değil ki o dedi. Bizim kör çalgıcımız. Fernand onu destekledi. Bu işin peşini bırakmayalım dedi. Ama unutmayın Bay Theo ile adamları haydut olabilirler. Boşuna polise gitmeyelim. Bize bir kötülükleri dokunmadı daha. Bir de bakıyorsunuz ki hepsi iyi insanlarmış. Başları da dertteymiş. İşte o zaman onlara yardım edebilirsek müthiş bir iş başarmış oluruz. İnsan kılıksız diye, iri yarı diye, dertsiz olacak değil ya. Görünüşe aldanmamalı. Marion geç vakit eve dönerken Fernand'ın verdiği iğnenin yerinde yerler estiğini görerek üzüldü. 9. Bölüm Tehlikeli Bir Oyun. Haziran çabucak bitti. Havaların güzelliği, kuş sokağındaki okulun sıkıntılı duvarları arasından geçen günleri dayanılmaz kılıyordu. Dersler ders olmaktan çıkmıştı artık. Çocukların bazıları sabahtan akşama kadar hayal kuruyor, bazıları da akla gelmedik çılgınlıklar yapıyordu. Tatave ile Zidore büyük öğrenciler arasında Mayıs böceği yarışmaları düzenlemişlerdi. Sınıfı vızıltılar kaplıyordu. Her sabah kutular dolusu Mayıs böceği getiriliyordu. Sıralarda saklanan böcekler ders başlar başlamaz bırakılıveriliyordu. İşte o zaman aklını kaçıracak gibi oluyordu. Bar Joste pencereleri açıyor, kapatıyor, her yana cezalar yağdırıyordu. Gabi'nin görevi öğrencilere kitaplar dağıtmak ve kimya deneyleri için araçları hazırlamaktı. Ama kendi kendine bir başka görev daha yüklenmişti. Öğretmenin arkasında duran duvar saatinin kapağını yıldırım hızıyla açar, yelkovanı 15 dakika kadar ileriye alır, sonra da sırıtarak yerine dönerdi. Öğretmen de yorgunluk yüzünden dersleri zaten 10 dakika erken bitirdiği için öğrenciler 25 dakika önce çıkarlardı okuldan. Doğrusu az zaman değildi bu. Kör çalgıcıyı yakalamak için hemen bahçelere koşarlardı. Hayalet kenti ağır ağır taramaya devam ediyordu. Ama çocuklar için durum çok tehlikeliydi artık. Kör çalgıcının yanında mavi kasketli adam yoksa Bay Theo mutlaka doluyordu. Marion'un cesareti onların kuşkularını arttırmıştı. Gabi planlarını büyük bir dikkatle yapıyordu. Yakından takip ettiği için Bonbon, Cricket, Bertha bir de Melly'yi seçmişti. Çetin'in en küçükleriydi bunlar. Dikkati çekmezlerdi. Dördü de yüklendikleri görevi büyük bir başarıyla yaptılar. Hayaleti kent dışlarını ıssız yola kadar takip ettiler. Gabi bu işe akıl erdiremedi. Ne yapıyor orada diye sordu. Bombo'nun söylediğine göre son birkaç gün içinde sadece bir teklik kazanabilmiş. Bu parayı pazar yerinde ya da otobüs deposunda 10 dakikada toplar. Deli midir nedir? Dolaşmayı sevdiği için bu işi yapıyor sanki. Fernand haritasını açıp dikkatle yere yaydı. Hayalettin o gün geçtiği yolları işaretledi. Marion onun omuzunun üstünden eğilmiş haritaya bakıyordu. Akıllıca bir işti bu. Kör çalgıcının ertesi gün nereye gidebileceğini artık kestirebiliyorlardı. Hayalet aynı yoldan iki kere geçmiyordu çünkü. Kör çalgıcı bir süre sonra sert kabuğun kolunda ana yolun karşısına geçip eski kentin sokaklarını taramaya başladı. O güne kadar gitmediği tek yer tavuk çıkması dolaylarıydı. Gündüzler uzamıştı artık. Herkes sıcak yaz akşamlarını kapı önlerinde geçiriyordu. Hayalet bunun farkındaydı. Saat 8'e bazen 9'a kadar akordiyonunu çalıyordu. Kızlar onun havalarına uyarak dans ediyorlardı bazen. Bu arada kazancı da arttı. Onlar çetesinin içinde en serbest olanı Can'dı. Eve erken dönmek zorunda değildi. Onun için kör çalgıcı eve geç vakitlere kadar takip edebiliyordu. Bir akşam Joyce'ların evindeyken ansızın akordiyonun sesini duydular. Gabi pencereye fırladı. Ama başını dışarı çıkarmamaya özellikle dikkat etti. Mavi kasketli adam da oradaydı. Dudakların arasına pro izmaritini sıkıştırmış, bir yandan da kör çalgıcıya, bir yandan da akşamın serinliğine açılmış kapılara bakıyordu. Yarım saat sonra çalgıcısını Sıtma Sokağı'nda çalıyordu. Hayalet, Zidor onun ağır ağır geçişini seyretti. Ayaklarının dibinde de Nanar yürüyordu. Hava kararmıştı. Zidor hemen sokağa fırladı. John'la karşılaştı. John ıslıkla sevilenler içini tutturmuştu. Sen kör çalgıcıyı takip et diye fısıldadı. Ben kasketliyi kollarım, uzakta değil. Zidor Çınar Sokağı boyunca Hayalet'in arkasından gitti. Kör çalgıcı son konserini vermek üzere Küçük Yoksullar Sokağı'nın köşesine yakın bir yerde 104 numaranın önünde durdu. Akordiyonun sesi duyulur duyulmaz ikinci kat pencerelerinin birinde Tatave ile Bombo'nun şaşkın suratları belirdi. Zidor için için güldü bunlara. Köşeye dönüp koşa koşa Domler'in evine gitti. Yemekten yeni kalkmışlardı. Fernand pencereden arkadaşını gördü. İçeri gelmesi için işaret etti ona. Heyecanla "Burada!" diye bağırdı Zidor'e. "Galiba gideceği başka yer kalmadı. Bana da öyle geliyor," dedi Fernand. "Haritaya bir göz atalım." Sokakta kısa bir sessizlikten sonra o büyüleyici hava duyuldu. Kapı çalındı. Gelen Marion'du. Bayan Don'la öpüştükten sonra akordiyonun sesi sokağın öteki ucundan duyuluyor dedi.